Ayrım 25, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 281. Salman'ın çetesine kim girmişse ona büyülenmişçesine bağlanmış, onun bir dediğini iki etmemiş, canını onun yoluna koymuştu. Sünbül eşkıyayı Konur Dağı'nda bulduğunda ona kendisini tanıtmış, çetesine girmek istediğini söylemiş. İlkin Sünbül eşkıya onu tepeden tırnağa şöyle bir süzmüş, hiçbir şey söylememiş, ne kal ne de git demişti. Salman'ın ise ondan ayrılmaya hiç gözü yoktu. Aradan bir hafta geçmiş geçmemiş, bu arada hiçbir olay da olmamıştı. Sünbül eşkıya tüfeğini getirmiş, Salman'ın önüne koymuş. Salman ağa demişti, ben bir hızarcıyım. Babanın da konağında çalıştım. Kader beni bu dağa attı. Sünbül eşkıya oldum. Gençliğimde yakamda her zaman bir sünbül olurdu da, namımız sünbül olarak yürüdü de biz de böyle olduk. Sense bir ağanın oğlusun ve hem de bir ağayı öldürdün. O ağa baban olsa da bu çetenin başı sen olacaksın. Bundan sonra şu koca Toros dağlarında senin namın yürüyecek. Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa bile senin namını duyacak. Salman ayağa fırladı, onun elini üç kez öpüp alnına götürdü. Ah babam sağ olsaydı da bunu duysaydı dedi. Sünbül eşkıya buna şaşırdı, hiçbir söze varamadı. Birkaç ay sonra bütün çete sanki bir kişiydi. Salman'la kalkıyor, Salman'la uyuyor, Salman'la düşünüyor, Salman'la gülüyordu. İsmail Ağa yalnız Salman'ın babası değil, bütün çetenin de babasıydı. İsmail Ağa yalnız Salman'a küçümseyerek bakmamış, onların hepsine de küçümseyerek bakmış. O hançeri yiyince hançer onun yüreğinin başında garç garç edince, onun gözlerindeki yaşı onların hepsi de görmüş, sevinmişlerdi. Son olarak bir damla yaşla iyiliği İsmail Ağa onlara da etmişti. Sultanoğlu'nun evini basacağız. Ne dersin Sünbül eşkıya? Münasiptir derim Salman ağam. Ayağa kalktılar. Salman'ın boyu uzamış gibiydi. Sırmalı bir Maraş abası giymiş, üstüne koşar koşar fişeklikler bağlamıştı. Fişeklikleri Çerkes işiydi ve ışıl ışıl yanıyordu. Kahverengi yün şalvarı da Çerkes işiydi. Çifte kaması, çifte tabancası belinden aşağı sarkıyordu. Dürbününün kabı da işlemeliydi. Bacaklarına Kürt kadınlarının ördüğü nakışlı dizleme çorap, ayaklarına Maraş'ın en büyük köşkerinin elinden çıkmış kırmızı postal çekmişti. Sarı bıyıkları uzamış, sarkmış. O her sabah nerede olursa olsun uzun uzun kılavlayıp keskinleştirdiği usturasıyla sakalını kazıyor, aynadan da bir süre gözlerini alamıyordu. Yola düştüler, dağlardan aşarak bir akşamüstü Sultanoğlu'nun konağının bulunduğu koyağın yamacına geldiler. Orada gün kavuşuncaya kadar konakladılar. Sultanoğlu'nun aşağıdan buyruklar yağdıran gür sesi geliyordu. Hiç konuşmuyorlar, aşağıyı dinliyorlar, yorduklarını çıkarıyorlardı. Gün kavuşunca aşağıya indiler, konağın avlu duvarının üstünde üç nöbetçi duruyordu. Üçünün de elinde silahları. Salman bir kedi gibi duvara atladı, nöbetçinin yanına geldi. Sus, ben Salman'ım dedi, anladın mı? Nöbetçi anladım. Anladınsa ses çıkarma, şimdi aşağıya. Adam sesini çıkarmadan aşağıya indi. Öteki nöbetçileri de sümbül eşkıya ile sarı olan indirmişti. Duvardan atlayıp içeriye girdiler, konağın kapısına geldiler. Kapı açıktı, merdivene koştular. Gürültüyü duyan Sultanoğlu odasından çıkmış merdivenin başına gelmişti. Eşkıyaları görünce biraz telaşlandı ya, soğukkanlılığını yitirmedi. Buyurun ağalar diye onları odaya çağırdı. O anda da yörelerini silahlı bir kalabalık aldı. Salman gülerek, ne o Sultanoğlu, bakıyorum konağın silahlı adamlarla dolu. Ben Salman'ım, demek bunlar da beni öldürmeye gönderdiklerin. Hemen tabancasını çekti. İndirin ulan silahlarınızı diye gürledi. Ulan beni tanımadınız mı? Ben Salman'ım. Ötekiler silahlarını indirdiler. Yanık Halil ile Kazıkçı Veli onların silahlarını topladı. Götürün de bir odaya kilitleyin bu köpekleri. Kapıyı tutun. Sünbül eşkıya, sen bizi odanın kapısında bekle. Sultanoğlu önde, Salman arkada odaya girdiler. Odada karpuzu mavi bir lamba yanıyor, ortalığı gündüz gibi aydınlatıyordu. Yerler eski pırıldayan halılarla döşeliydi. Sedirlerde kilimler, duvarda bir büyük altın yaldızlı Dul Kadirli fermanı. Salman tıpkı babamın odası gibi diye geçirdiği içinden. Ah babam şu halimi bir görseydi. Düşüncesini tamamlayamadı, eli hançerine gitti. Hançer elinde bir an çaktı söndü. Sultanoğlu'nun boğazından yüreğine üç kere garç garç girdi çıktı. Sultanoğlu boğazını tutmuş üç kere bağırdı. Tabancamı getirin, tabancamı getirin, tabancamı getirin. Merdivenin başına kadar geldi, yere kapaklandı. Sarı oğlan, sarı oğlan geldi, buyur ağam, haydi bakalım. Merdiveni ayağı tahtalara küt küt vurarak indi. Hep bir araya gelip dağa doğru çıktılar. Dağın tepesine bir ateş yakıp yemeklerini yediler. Sarı oğlan, kelleyi götürüp Cemşid'e vereceksin. Yanık ağacı asacak. O yanık ağacı bilir. O kelleyi çürüyüp düşünceye kadar ağaçtan kimse. Cemşid köylüye ne söyleyeceğini de bilir. Cemşid'e söyle ki Mustafa'yı da görsün. Kesikbaşı ağacı astıktan sonra. Gözlerini dört açsın. Mustafa Kesikbaşı görünce ne hallere girmiş. Onu gözden kaçırmasın. Zero anama da selamımı söylesin. Zero anam Sultanoğlu'nu iyi tanır. Haydi yolun açık olsun. Şunu da söyle Cemşid'e, günü gelince onu çeteye alacağım. Onu öldürmeyeceğim de. Şimdi ben uyuyorum. Yandaki kütüğü yastık yaptı, ateşin yanına kıvrıldı. Başını kütüğe koyar koymaz da uyudu. Zero Mustafa'nın yüzüne su serpti. Mustafa gözlerini açtı, gülümsedi. Ana iyiyim dedi. Belindeki tabancasını yokladı. Zero da ona gülümsedi. İçini çekerek benim oğlum yiğit dedi. Benim oğlum kim? Süphan Dağı'nın, Ağrı Dağı'nın kartallarının yeğeni. Demek Sultanoğlu gibi bir aslanı da o kafir öldürdü. Onu öldürmek de benim oğluma düştü. Babasının öcünü almayı Allah oğlumun alnına yazmış. Oğlum onu öldürecek, biliyorum. Oğlum o kafiri, dinsiz, Allahsızı öldürünce kellesini kesecek, kesecek de minareyi asacak. Kıyamete kadar da onun başı ibret için orada kalacak. Sarıldı, Mustafa'yı acılı yüreğinin üstüne bastı, saçlarını, alnını, yüzünü öpücüklere boğdu. Kesikbaş'ın yöresinde yeşil sinekler çoğaldı, çakarak dönmeye başladılar. Mustafa her gün geliyor, üstü yazılı, kabartmalı, ak mermer taşın üstüne oturuyor, gözlerini Kesikbaş'a dikiyor, sabahlardan akşamlara kadar ona bakıyordu. Yeşil sineklerden sonra eşek arıları geldi Kesikbaş'a, öfkeli, hızlı, gürültüyle başın yöresinde kıpkırmızı çakarak dönmeye başladılar. Ondan sonra da mor, küçücük kelebekler geldiler. Başın gözlerine açık kalmış ağzına, başın kesik yerine yığılıştılar. Ardından da kara sinekler, sarıca arılar, tuhaf böcekler doluştular başa. Kimi zaman baş arılardan, kelebeklerden, öteki böceklerden gözükmez oldu. Köyde köydeki ev aralarında kimsecikler gözükmüyordu. Camiye, caminin önüne de hiç kimse gelmiyordu. Çocuklar da ortadan silinmiş gitmişlerdi. Sabahları öğleleri öten horoz, arada bir anıran eşek seslerinden, gelip Ali Çavuş'un evinin önündeki ağaca konan kızıl kartalın zillerinin tıngırtısından, dağda yankılanan puhuların koygun ötüşlerinden başka ses duyulmuyordu. Sanki köy boşalmıştı. Mustafa orada yanık ağacın biraz ötesinde bekledi. Bekledi, ortalıkta hiç kimse gözükmedi. Mehmet bile görünmezlere karışmıştı. Yalnız o da bir kere Mehmet'in kapılarından uzatıp hemen geriye çekilen başını hayal meyal gördü. Çocuk üçüncü günün sabahında ilk önce vardı, aktaşın üstüne oturdu. Oturmasıyla da kalkması bir oldu. Ağaca koştu, iki adım ötesinde durdu, kesik başa baktı. Sultanoğlu'nun kelebeklerin altında kalmış yüzü bumburuşuktu. Başın yöresinde hızla dönen yeşil sinekler birer damla ışık gibi çakıyorlardı. Eşek arıları da hızla başa geliyorlar, başa dokunup sonsuz bir öfkede uğunarak uçuyor gidiyorlardı. Mustafa bir süre orada bekledi, ne yapacağını bilemiyordu. Sağ eli tabancasının kabzasındaydı. Ayakları onu aldı, caminin içine götürdü, minarenin kapısını açtı, içeriye girdi. Gözlerini tahta yarıklarına uydurdu, caminin sofasına, babasının yattığı yere bakmaya başladı. Öğleye kadar gözlerini oradan ayıramadı. Kimsecikler, ne babası, ne Salman, ne de başkaları geldi. Çok yorulan çocuk yalpalayarak oradan çıktı, doğru Topal Abbas Usta'nın işliğine duvardan atlayarak girdi. Abbas Usta her zamanki olduğu yerde başını eğmiş, işine dalmış, kıpırtısız yüzüyle çalışıyordu. Vardı ağacın altına çöktü. Usta bir kere olsun başını kaldırıp da yanına yönüne bakmadı. Mustafa da yerinden hiç kıpırdamadı. Ah, bir başını kaldırıp da yana yöne bir baksaydı. Çok bekledi, hiçbir şey olmuyordu. Öfkeli ustanın yüzüne bir daha bakmadan ırmağın kıyısına indi. Çakıl taşlarının üstünden, mezarlığın altındaki yarların dibinden burna vardı. Burnun orada üç tane mavi yağmurcuk kuşu gördü. Kuşlar karşı kıyıya fırt fırt bir gidiyor bir geliyorlardı. Dağa tırmandı, kaktüs ağıllarının içinden geçti, çeşmenin altındaki damın arkasında çok yeşil, daha yeni kesilmiş, çok uzun, çok kalın kamış destelerini gördü, kamışların içinden en uzununu seçti. Çeşmenin ardındaki ok yılanlarının yuvası olan kayanın arkasına geçti, cebinden çakısını çıkarıp bir at yaptı. Şimdiye kadar böylesini ne Mehmet ne de kendisi yapmıştı. At bitince evin yolunu tuttu. Anasından bir dizgin yapmasını istedi. Anası gönlü olunca boyalı iplerden öyle bir dizgin örerdi ki dizgin derim sana. Anası bugünlerde Sultanoğlu'nun başı geldi geleli ona hiçbir şey söylemiyor, ne yaparsa yapsın ses çıkarmıyordu. Ona hemen renkli iplerden çarçabuk bir dizgin ördü. Çocuk kafesini eline aldı, dışarıya çıktı, köpek faytonun altında uyuyordu. O bile kelle geldikten sonra hiç ortaya çıkmamış, faytonun altında yemeği içmeyi unutmuş, derin uykulara dalmış gitmişti. Köpeği epeyce uğraşarak uyandırdı. Köpek keklik, üçü birden kalenin altına kadar uzandılar. Her adım atışta yüzlerce yeşil çekirge sıçraşıyordu. Kafesi kayanın kuytusuna koydu, köpeği başına nöbetçi dikti. Keklik palazı biraz daha büyümüş, rengi belli belirsiz değişmiş, tüyleri düzelmişti. Taş mezarın altındaki çukurda çekirge kaynaşıyordu. Çukurdaki çekirgelerin hemen hepsi de yeşil çekirgelerdi. Kekliklerin en çok sevdiği. Çekirgeleri yakalıyor, başlarını kanatlarını yoluyor, taşın üstüne yığıyordu. Yığın büyüyünce kafesin yanına gitti. Köpek yününü kafese dönmüş, ayakta öyle bekliyordu. Kafesin kapısını açtı, palazı kucağına aldı, bir eliyle de çekirgeyi ağzına verdi. Palaz daha o çekirgeyi gagasına yaklaştırır yaklaştırmaz parmaklarının ucundakini hemen kapıverdi. Anlaşılan çok acıkmıştı. Mustafa böyle obur bir kuşu şimdiye kadar hiç görmemişti. Az bir sürede bir koca avuç çekirgeyi yedi bitirdi. Kursağı davul gibi şişti. Mustafa'nın içinde bir sevinç kıpırdadı. O akşam gün kavuşur, aladağların ardında güneş ırmağı kızıla boyayarak batıp giderken ayağa kalktı. Palazına biraz daha çekirge toplamalıydı. Çukura indi, bir çıngıraklı yılanın sesi geldi kalenin dibinden. Yılan çıngırağını öttürerek bir yerlere gidiyordu. Birkaç avuç çekirge daha toplayınca çukurdan çıktı. Çukurun az ilerisinde upuzun uzanmış bir kara yılan gördü. Yılan hiç kıpırdamıyordu. Onun yanından parmaklarının ucuna basa basa geçti. Yılan uyanmadı. Biraz uzaklaşınca kayanın üstüne serilmiş yılana iyice baktı. Yılanın ağzında o ak kuş yoktu. Kafesini aldı, köpeğin başını okşadı. Köpek buna çok sevindi. Acıkmıştı. Ak kuşu görürüm umuduyla yolunu uzattı. Ak kuşu yılanın ağzından aldığı çalıyı birkaç kez dolandı. Kuş ortalarda yoktu. Çok kızdı. İnsan insanlığını, kuş kuşluğunu, dostluğunu, arkadaşlığını böyle dar günde gösterir. Eskiden yanımdan hiç ayrılmayan akkuş, o da Mehmet gibi, köylü gibi bizi bıraktı. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İnsan şu dünyada bu kadar da yalnız kalır mı diye düşündü. Küstü, oraya çalının dibine vardı oturdu, tabancasını kabından çıkardı, topunu çevirdi, kurşunları eline döktü, doldurdu, topu hızla çevirdi. Yağlı tabancanın topu dönerken ses çıkarmıyordu. Gün kavuşmuş, alacakaranlık basmıştı. Topu daha döndürüyordu. Ayağa kalktı, yönünü çıngıraklı yılanın öttüğü yana döndü. İki eliyle tabancayı kavradı, tetiğe bastı. Kurşunun sesi kayalıklarda, karşı dağda yankılandı. Çocuk kendine geldi, bir daha tetiğe bastı. Kaşı kayanın üstünde küçük bir taş ağrıyordu, ona nişan aldı. Boşalttı. Epeyce uzaktaki taş uçup gidince Mustafa kahkahayla güldü. Tam bu sırada da gelip çalıya konmuş akkuşu gördü. Akkuş da kendisiyle birlikte gülmeye başladı. Akkuş önde, o arkada, köyün içine kadar gülerek indiler. Köye gelince kuş ırmağın kıyısına uçtu. Mustafa da arkasından gitti. Su kapkaranlık akıyordu. Mustafa tabancasını çekti. Suyun yüzünü ateş etmeye başladı. Kuş çocuğun başının yöresinin ucunda ötüyor, durmadan da gülüyordu. Kuş gülmesini kesince kesik baş çıktı ortaya. Kuşla birlikte Mustafa'nın yöresinde dolaşmaya başladı. Bundan sonra kuşla kesik baş durmadan güldüler. Çocukla tabancasını 3 kere doldurdu, ateş etti. Suyun yüzünün bir harman yeri kadar büyüyecek bir yerine koyu bir kızıllık çöktü. Kuş o kızıllığa gitti, halkanın kıyılarında dönmesini sürdürdü. Bir ışık çizgisi yumağı kızıl yuvarlağın yöresini yaldızladı. Lacivert ırmağın üstünde yıldız çizgileri. Gökten karanlık suyun laciverdine 3 yıldız aktı. Mustafa güldü, kuş güldü, kesik baş güldü. Çocuk çakıl taşlarının üstüne koydu, kafesi yerden aldı. Tabancasını kılıfına koydu, kumların üstünde uyuyan köpek uyandı, yarın dibindeki kuytunun karanlığına hırlayarak saldırdı. Gecede ak dişleri parladı, orada bir şeylerle boğuştu, boğuştuğunu alt etmiş olacak ki biraz sonra yarın üstüne çıktı. Kocaman başını kıvançla Mustafa'nın bacaklarına sürdü. Çocuk eve doğru yollandı, karnı acıkmıştı. Köyün içi mersin yaprağı kokuyordu. Mustafa'nın içine taşan bir sevinç geldi oturdu. Kapıda anası onu bekliyordu. "Ne o Mustafa?" dedi o avluya girer girmez. "Köyü tabanca sesine boğdun." "Suyun üstündeki o yıldız çizgisini ateş ediyordum. Vurdum." "Yıldız çizgisi de neymiş ki? Hiç görmedim." "Gece hiç suyun karanlığına baktın mı? Yıldız çizgisi onun yöresinde işte." "Bakmadım. Ona sıktım işte kurşunu. Acıktım. Yiyecek ne var?" "Bulgur pilavı var," dedi Zero boynunu bükerek. Zero her gün bulgur pilavı pişirmekten utanıyordu. Evde her gün bulgur pilavının pişmesi fıkaralığa ilk adım demekti. Bütün köy her gün öğle akşam hep bulgur pilavı yiyorlardı. Mustafa ise bulgur pilavına bayılıyordu. Evdeki öteki kişiler uyumuşlardı. Anası sofrayı açtı. Bulgur pilavı tütüyor, yanmış tereyağının kokusuyla kokuyordu. Zero Hatun sofraya getirdi, yeşil soğan da koydu. Çocuk bir anda sofrada ne varsa ne yoksa sildi süpürdü. Sonra kalktı, palazını kafesten çıkardı, onu da bir güzelce doyurdu. Zero Hatun köpeğin yalını hazırlamıştı. Mustafa yal çanağını aldı, kaktüs ağalının dibindeki yerine götürdü. Kocabaş aç gözlülükle lak lak lak yalı yatırladı, bitirdi. Son günlerde kocabaş gittikçe oburlaşıyor, semiriyor, canlanıyordu. Yatağa girdi, tabancasını fişeklerle birlikte yastığın altına koydu. Yorganı başına çekti, hemencecik de uyudu. Sabahleyin kalkar kalkmaz daha yüzünü yıkamadan yanık ağacın yanına koştu. Sultanoğlu'nun kellesi kuru dalda sallanıp duruyordu. Gözleri açılmış gibi geldi Mustafa'ya. Bıyıkları kaşları da taranmışçasına düzgünleşmişti. Bir süre ağacın orada dikildikten sonra eve döndü, yıkandı, çatladı, sofraya oturdu. Sofrada hiç kimsenin yüzüne bakmadan sütlü çorbasını içti, kafesini almadan dışarıya çıktı, gene ağacın altına geldi. Bir süre ağacın yöresinde döndükten sonra geldi ağacın gövdesine belini dayadı oturdu. Gözlerini de dalda sallanan kesik başa dikti. Tam bu sırada da akkuş geldi, kellenin sallandığı dalın ucuna kondu. Sevinçle şakıdı güldü. Mustafa da onunla birlikte güldü. Yanındaki kocabaş köpek de gülüyordu. Sonra akkuş daldan uçtu, çocuk onu gözleriyle izledi. Kuş kaleye gitti, döndü, gene eski konduğu yere dalın ucuna kondu. Kocabaş köpek ağzını kocaman kocaman açtı. Dili, ak dişleri bir süre gözüktü, daldaki kesik baş da güldü. Çocuk öğleye kadar tabancasına mermileri doldurup boşalta boşalta bekledi. Yanına ne Mehmet ne başkası hiç kimse gelmedi. Köyün alanından da kimsecikler, kovalarıyla ırmaktan su almaya giden kadınlar, kızlar bile geçmedi. 5. gün Mustafa tan yerleri ışır ışımaz gene geldi, ağaca sırtını dayadı oturdu. Keklik palazını da almıştı bugün yanına. Koca köpek de başını dizlerinin üstüne koymuş uyuyordu. 5. gün de bekledi. Mehmet o da bir kez başını kapılarından çıkardı, hemencecik de geriye çekti. 6. gün de öyle geçti. 7. günün sabahı güneş doğar doğmaz Mustafa ağacın yanına gelince uzağa çekildi, başladı ağacın gövdesine ateş etmeye. Ağacın gövdesine kurşunlarla halka çiziyordu. Önce Mehmet geldi yanına, arkasında durdu. Sonra Nuri çocuk, arkasından Cine olan, Aşık Ali, öteki çocuklar da geldiler. Mustafa dalın ucundaki akkuş, kocabaş köpek, keklik palazı hep bir ağızdan gülüyorlardı. Arkasındaki çocuklar da güldüler. Onlar gülünce Mustafa arkasını döndü, gülen çocukları gördü, Mehmet'i çağırdı. "Şu başı şuradan nasıl indireceğiz?" diye sordu. "Bir sandalye getireyim," diye Mehmet eve koştu. Zaten bir tek tahta sandalyeleri vardı. Aldı, geldi, kesik başın altına koydu. Mustafa sandalyenin üstüne çıktı, kesik başın ipini kesti. Sinekler, kelebekler, arılar kaçıştılar. Çocuk elindeki kelleyle sandalyeden indi, tabancasını çekti. İmamın evine koşarken arka arkaya ateşe başladı. İmamın evinin önüne gelip yığılıştılar. "İmam Hoca, İmam Hoca!" diye bağırdı Mustafa. İmam dışarıya çıktı. "Ne var çocuklar?" Bu ölüyü yıkayacaksın diye sert buyurdu Mustafa. Bir elinde de tabancasını tutuyordu. Palazın kafesi de Mehmet'in elindeydi. Hangi ölüyü Mustafa? İşte bunu diye kesik başı yukarıya kaldırdı Mustafa. Ha, onu mu? Bunu dedi Mustafa. Gidin camiye, ocağa bir tencere su vurun, bir kalıp sabun, biraz da akbez bulun. Ben de cenaze namazı kılacak birkaç adam bulayım diyorum ya, nafile. Kimse evinden dışarıya çıkmıyor. Mustafa, biz kılarız cenaze namazını. Ben dua da biliyorum. Mehmet de, Aşık Ali de, cin oğlan da dua biliyor. Ben de biliyorum diye atıldı Nuri çocuk. Sen daha çocuksun diye onu tersledi Mehmet. Sanki sen büyüksün diye burnunu çekti Nuri çocuk. Mustafa tabancasını çekti, havaya kaldırdı, tetiğe bastı. Kurşunun sesi dağda yankılandı. Kurşun sıka sıka camiye geldiler. Musalla taşının üstüne başı koydular. Bir anda da caminin avlu kapısında bir ateş yakıldı. Ateşin üstüne su dolu kazan kondu. Çocuklar ırmaktan kovalarla su taşıdılar. Kazan hemencecik doldu. Su ılırken imam geldi. Kimseyi evinden dışarıya çıkaramadım. Hele Sultanoğlu'nun başının cenazesini kıldıracağım. Sevaptır gelin deyince de kapılarını yüzüme çarptılar. Salman'dan ödleri kopuyor diye üzüntüsünü belirtti. Herkes dünyaya küsmüş. İmam suya parmağını soktu. Biraz daha ılısın dedi. Şimdi ben abdest alacağım. Çam çağı Mustafa'nın eline tutuşturdu. Su dök. Mustafa ona su döktü. Öteki abdestini aldı. Sizler de abdest alın. Haydi Mustafa. Şimdi ben nasıl tarif edersem. Sabırla ağır ağır tarif etti. Çocuklar abdest aldılar. İmam kollarını sıvadı. Mehmet çamçakla musalla taşına su taşıdı. İmam başı bir iyice yıkadı, ardından da kefenledi. Bütün arılar, kelebekler, sinekler gitmişler. Bir tek yeşil sinek kesik başın yöresinde bir havaya dikiliyor. Bir yukarıdan aşağıya pike ediyor. Bir yörede dönüyor, çakıp sönüyor. Ortalığı vızıltıya boğuyordu. Çocuklar arkaya dizilin. Çocuklar el bağlayın. Çocuklar, şimdi ben talkın vereceğim. Diyeceğim ki şu yatan ölü nasıl bir kişidir. Siz de diyeceksiniz ki iyiydi. Ben hakkınızı helal edin diyeceğim. Siz de ettik diyeceksiniz. İmam ne buyuruyor, ne söylüyorsa çocuklar hemen yerine getiriyorlardı. Çocuklar dua okuyun. Şimdi çocuklar namaz kılalım. Ben ne yaparsam siz de öyle yapın. Namaz da bitince imam kefenli kesik başı kucağına aldı. O önde, çocuklar arkada mezarlığa geldiler. İmam çocuklara çobanbaşının mezarını aramalarını söyledi. Arayıp buldular. İmam çobanbaşının bir köstebek yığını gibi kesik başının mezarının yanını gösterdi. Şuraya kazın mezarı. Mustafa ile Mehmet ortalıkta gözükmüyorlardı. Mustafa mezarlığa gelmemek için bir bahane uydurmuş. Deli Poyraz'ın evinin önündeki taze mersin dallarından bir kucak aşırarak Mehmet'e vermiş. Mehmet de koşarak mezarlığa gelmiş. Mersin çalılarını daha mezar kapatılmadan ulaştırmıştı. İmam Kur'an okumaya başladı. Kesikbaşı mezara tam bir insan ölüsüymüş gibi törenle gömdüler. İmam gene dualar okudu. Çocuklar amin dediler. Her şey en küçük ayrıntısına kadar yerli yerince yapıldı. Köy gerginlik içindeydi. Birkaç gün daha kimse evinden dışarıya çıkmadı. Köy çocuklara kalmıştı. Çocuklar başlarında Mustafa ile Mehmet kale altından dağa, dağdan gün batıdaki ovaya, Böğürtlenli'ye, Böğürtlenlik'ten gün doğudaki Firi'ye durmuş tarlalara dolaşıp duruyor. Tarlalardan yeşil nohut, firik olmuş başa kaşırıyor, ateşlerde pişirip yiyorlardı. Evlerinden çıkamayan köylüler onları hiç ilgilendirmiyordu. İlkin Ali Çavuş çıktı ortalığa. Çavuşun kızıl kartalı gene gelmiş, avludaki ağaca konmuş, geceden bu yana zillerini zıngırdatıp duruyordu. Ali Çavuş sabaha kadar dişlerini sıkmış, tan yerleri ışır ışır mazda tüfeğini almış, öfkeyle dışarıya fırlamış, kartal önde, çavuş arkada, bir süre köyün içini dolandıktan sonra ortadan gitmiş gitmişlerdi. Gün kuşluk olunca da bütün köy dışarıya uğramış, kadın erkek, birçok kişi mezarlıkta ilginç bir şeyler oluyormuş gibi oraya koşmuşlardı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 291.